Üretim Bandı Tekniği'nin yeni bölümüne hoş geldiniz.
Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimiyle alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler.
Merhabalar, ben Ender Ahmet Yurt. Üretim Bandı Tekniği'nin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum Resma.com'un CTO'su ve kurucu ortağı Mustafa Akın. Mustafa hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
Sağ olun, siz nasılsınız?
Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Evet, Resma.com'u konuşacağız. Hatta Resma.io'ydu benim bildiğim de com olmuş sonra. Onu da konuşuruz zaten. Ama önce Mustafa, biraz kendinden bahseder misin?
Ben Mustafa, Resma'nın işte CTO'su ve kurucu ortağıyım. Yaklaşık Kasım ayının sonunda Serhat'la duyurduk. Eski işimizden ayrıldık. Biz Atlassian'da çalışıyorduk beraber. Atlassian Opsgen'i almıştı bu 2018 yılında. Yaklaşık 5 senedir Opsgen'de çalıştım. Opsgen'in SRE ekibinde çalıştım. SRE arkitekt olarak çalışıyordum. Ondan önce de başka tecrübelerim oldu. Havelsan'da çalıştım. Bir de master yaptım. Doktora yapıyorum şu anda. Bitmek üzere umarım.
Master ve doktora ne üzerineydi abi?
Benim master ve doktoram Kubernetes ve Docker üzerinde scheduling algoritmaları üzerine. Yani çalıştırmamız gereken konteynerları daha nasıl efektif yerleştirebiliriz. Sonuçta bu Docker ve Kubernetes şeye yarıyor. Yani benim 100 tane sonucum var, bir şey çalıştır diyorum. Çalışıyor ama nerede çalışıyor, nasıl çalışıyor? Onun yanına başka bir şey koyabilir miyim? Neye göre koymam gerekir? Bu bilgileri nasıl otomatik alıp daha güzel kararlar verebiliriz? Onun üzerine çalışıyorum.
Şimdi bu akademik hayatta bunların karşılığı oluyor mu? Sonuçta bunlar birer araç ya. Hani yoksa daha bunun böyle akademik tarafını mı çalışıyorsunuz?
Ya ben o dengeyi tutturmak istiyorum hep. O yüzden biraz sorun yaşadım. Nasıl diyeyim yani, akademik problemler genelde yani benim alanımda hep fazla assumption'lar oluyor. Şu şöyle olursa, böyle olursa, şu şöyle olursa gibi. Gerçek hayata çok yakın olmayacak şeyler yapıyor. Ya gerçek hayattaki problemler çok daha farklı oluyor tabii. Çok fazla assumption yaptığımızda aslında tamam çok iyi bir sonuç çıkabiliyor. %30 arttırdım, 40 arttırdım gibi şeyler söylemek mümkün oluyor ama onu uygulamaya gelince onu da düşünmedik, bunu da düşünmedik. Burada yaptığım şey şurada götürdü zaten onu gibi şeyler oluyor. Ben o dengeyi tutturmak için daha genel bir şey yapmak istiyorum.
Peki şimdi hem CTO'sun hem şirketin ortağısın hem de doktora yapıyorum dedin. Nerede doktorayı yapıyordun bu arada?
Bilkent'te. Bilkent Bilgisayar.
Bilkent'te yani kolay da, yani hiçbir doktora kolay değil tabii ki, hangi üniversite olduğu önemli değil ama nasıl yürütüyorsun bu üçünü?
Ya biraz yoğun oluyor açıkçası. Karışıyor ama işte artık 2 senedir de evden çalışmanın verdiği şeyle zamanı iyi kullanmaya çalışıyorum. Ama yoğun olduğunu söyleyebilirim yani.
Şimdi okey abi, sen doktora yapıyorsun. Hem kurucu ortağısın hem de CTO'sun ama biraz Resmo'dan konuşalım istiyorsan. Bu Resmo nedir, ne yapar, nasıl bir probleme çözüm buluyorsunuz? Biraz bahseder misin?
Resmo bizim Serhat'la işte birkaç aydır başladığımız bir proje. Yaklaşık Kasım ayının sonunda çıktı. Biz bundan önceki işimizde artık Serhat'la bir şeyler yapsak mı kendimiz diye bakıyorduk ve bizi en çok uğraştıran problemlerden biriyle başladık. İkimiz de DevOps alanından geliyoruz. Ben de security alanında da uzmanlaştım son birkaç yıldır. Cloud'da bizim çok fazla kaynağımız var. Çok fazla şey kullanıyoruz çünkü çok kolay kullanmak. Eskisi gibi ben bir şey alacağım, satın almaya gideyim, bana server alsınlar, 3 ay sonra gelsin biri kursun gibi bir şey olmuyor. Tek tuşla sanal makine aç, onu aç, bunu aç, saatlik öde gibi bir imkanı olduğu için çok hızlı kullanıyoruz her şeyi. Ama bunu kullanırken acaba doğru kullanıyor muyuz? Bu doğrudan kasıt da en önemli kontrol etmemiz gereken şey güvenlik. Çünkü ben şirketin bilgilerini zaten başka bir sağlayıcıda tutuyorum, Amazon gibi, DigitalOcean, Google Cloud gibi. Bunlar da tutarken peki yanlış bir şey yaptım mı? Çok fazla hacklenme hikayesi oldu. Bu hacklenme hikayelerde aslında çok basit yakalanabilecek şeylerle. Bir tane ayar var. Bu S3 bucket'ım public, herkesin okuyabileceği bir durumda olsun mu olmasın mı? Bunu developer kolaylık olsun diye açıyor, ya tamam bunu kapatırız diyor. Kapatmıyor, unutuyor. Onu yapmasını engelleyecek bir mekanizma da olmuyor her zaman. Böyle hataları engellemek için ortaya çıktı. Resmo'nun çalışma şekli ise Resmo bu dataları API'ler ve webhook'larla, eventlerle sağlayıcılardan topluyor ve bunları biz kendi database'imize kaydediyoruz. Bunu yapmamızın sebebi ise bu API'lerin limitasyonları olması. Yani her bu data ihtiyacımız olduğunda bir daha çekemiyoruz. Bir, yavaş geliyor. İki, limitler bizi engelliyor. Bunun dışında bu datayı aldıktan sonra biz bunu query edilebilir hale getirdik. Datanın üzerine SQL çalışıyor. SQL seçmemizin sebebi de yani bu konuda herkesin kolaylıkla yazabileceği, genelde herkesin bilgisi olduğu bir dil, evrensel bir dil. SQL ile biz şey yazıyoruz. Benim S3 bucketlarımdan public olanları getir. Olmaması lazım bu konuş dönüyorsa. Biz bunu bir kural ihlali olarak değerlendiriyoruz ve kullanıcıya bilgi veriyoruz. Bu Resmo'da işte bizim sağladığımız şu an için 200'den fazla kontrol var. Bu kontrollerle de biz tabii çeşitli seviyeler var her şeyin. Aynı anda haberdar olması gerekmiyor kullanıcının ya da ya buna benim zaten development resource'larım bozuk olsa da olur diyebilir. Bunlara da esneklik sağlıyoruz. Bu datadan bize işte bir şey bozulduğu zaman anlık bilgi geliyor. Biz 10 dakikada bir çekiyoruz bu dataları. Alabilirsek anlık alıyoruz. Bunun dışında da 10 dakikada bir e-mail, webhook ya da Slack'ten ya da Opsgen'i gibi alerting ürünlerinden bize anlık bilgi gelebiliyor. Ve kullanıcı bunları çözüyor. Çünkü atıyorum GitHub'da bir repository kazara public yapmış olabiliriz. Ama orada bize yani saniyeler önemli oluyor artık. Çünkü bütün kodlarımız, entelektüel haklar sızmış oluyor. O yüzden buna günlük yapmak ya da elle yapmak mümkün olmayacağı için biz bunu otomatikleştirmek istedik aslında. Biz bunu otomatikleştirdikten sonra SQL'in de kullanıcıya vermek istedik. Yani kullanıcı gelsin, tamam hatalı ama ne oldu, ne oldu, ne zaman oldu, kim yaptı gibi şeyleri de SQL'e query edebilsin istedik. Bunların sonucunda ortaya çıkmış bir ürün oldu.
Güzel bir ürün. Kulağa çok hoş geliyor. Çok basit anlattın gerçekten ama eminim o kadar basit değildir. Hele ki böyle sırtını full API'lere dayamış bir yer olunca çok fazla entegrasyon problemleriyle de uğraşıyorsunuzdur diye düşünüyorum ama benim merak ettiğim bir şey var. Bu eventleri kendi veri tabanımıza tutuyoruz diyorsun ya, hem daha çok sorgu atmamak için hem de hızlı olması için. Nasıl bir veri tabanı kullanıyorsunuz? Bir performans derdiniz var mı? Şu an belki yoktur, çok fazla kullanıcınız yoksa, ama şimdiden güdüyor musunuz onu?
Ya biz şu an PostgreSQL'de tutuyoruz. PostgreSQL'de tutuyoruz ama datanın kendisi PostgreSQL'de relational durmuyor. PostgreSQL'in çok güzel JSON function'ları var. Yani tek bir database'e tutuyoruz. Müşteri bazlı işte ayırt ediyoruz datayı ve entegrasyon bazlı. Bunun üstüne kendimizin oluşturduğu bir layer daha var. O query çalıştırıyor. Orada çeşitli optimizasyonlarımız var. Yani bazı query'leri PostgreSQL'e vuruyor. Bazılarını kendi alıp yapıyor. Bu tarz optimizasyonlarımız var. Tabii biz şey data salmıyoruz yani böyle çok büyüyen. Yani mesela Slack'le de entegrasyonumuz var. Slack'teki kanalları alıyoruz. Çünkü kanal private bir kanalda olmaması gereken biri olabilir. Ya da bir app yüklenmiş olabilir ama Slack'teki mesajları almıyoruz. Çünkü mesajlar sonsuza kadar büyüyen, genelde değişmeyen şeyler ve bir konfigürasyon değil. Bizim Resmo'da yaptığımız şeyler konfigürasyon. Bu çerçevede limitasyonlarımız belli olduğu için ona uygun varsayımlarla yola çıkıp bu bizi götürüyor şu an. Denemeleri de yaptık. Bayağı bir yere kadar götüreceğine eminiz. Şu an için sorun olmuyor diyebilirim.
Süper, anladım. Database'de PostgreSQL var. Peki genel olarak hangi backend, frontend, hangi teknolojiyi kullanıyorsunuz?
Backend'de şu an Kotlin kullanıyoruz. Kotlin ve Spring Boot uygulaması. Hepimizin zaten Java'da tecrübesi var. Kotlin yazmamızın en büyük sebebi çok boilerplate kodu azaltıyor. Çünkü biz bir süre API ile entegre olduğumuz için data class yazıyoruz. O data, yani bir datayı alıp kendi beklediğimiz halde mapliyoruz yani datayı. Bunları Java'da yapınca çok fazla yani aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Getter'ını yaz, setter'ını yaz vesaire. Bunları otomatik generate etse de ya Kotlin'le yapınca daha kolay oluyor. Onun için yaptık. Kotlin'i yazması da kolay. JVM'le beraber çalışıyor zaten. Frontend tarafında ise biz ilk başladığımızda Serhat'la kendimiz yani frontendçi değiliz de yine de şey full stack çalışıyorduk diyelim. Vue'la yazmıştık. Vue bize gerçekten kolay gelmişti. Ama biz ekibi büyütmeye başladığımızda yani fark ettik ki biz Vue developer bulamıyoruz. Yani 10 kişiyle görüştüysek 8'i React biliyor oluyor. İkisi boş zamanında Vue'ye bakmış oluyor. Ancak böyle bir oran oluyor. O yüzden bunu değiştirme kararı aldık. Yani şu aşamada bir startup'ın aslında verdiği bir zor bir karar oldu. Çünkü biz yani Vue'da bayağı bir şey yapmıştık. Çok güzel olmasa da kodu yine de eklene gidebilirdi. Biz React'la baştan yazma kararı aldık. Tailwind kullanıyoruz UI olarak. Bir de White diye bir bundler kullanıyoruz frontend için. O da bize yani frontend frameworklere biraz ağır. Nasıl desem, çok basit bir şey yazıyorsun ama binlerce klası olan backend kodundan daha zor compile oluyor vesaire. White bize anlık yani 500 milisaniyede hazır hale geliyor. Yeni teknolojiler kullandığı için anlık yani kullandığın kadar sayfayı bundle ediyor. Onun çok faydasını gördük çünkü bir şeyi deneyip restart etmemiz gerekiyor. Yani değişikliği anlık görmemiz gerekiyor.
Bu white white diye mi yazıyor? Ben daha önce duymamıştım.
V-I-T-E diye white.
Tamam. Şey çok enteresan bir hikaye ama teknolojiden ziyade iş görüşmelerinde insanları görüp ya Vue'de devam etmeyelim, React'e geçelim, bulmak zor olacak deyip büyük bir kodu değiştirip yeniden yazmak hele startup için hızlı davranmanız lazımken gayet radikal bir karar olmuş. Şu an memnunsunuz ama anladığım kadarıyla.
Evet ya şu an memnunuz. Biz de yani React öğrendik. Biraz daha tabii zor oldu Vue'ye göre ama ekibimizde iki frontendçi arkadaş var. Onlar da bize yardımcı oluyor. Biz basit işleri kendimiz de yapabiliyoruz. Ya biz hep Opsgen'den de önceden Opsgen'de çalışıyorduk. Hep ürün odaklı çalışmaya alışığız. Yani ürün ve business odaklı. Yani ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Yani şey bağlılıktan ziyade hızlı ilerlememiz için React gerekiyordu. Evet, onu yapmış olduk.
Tabii ürün önemli. Startup için de ne kullandığınızın çok önemi olmuyor. Zaten o yüzden Vue'dan da devam edebilirdiniz ama en nihayetinde birileri yapacak ya. Bulamayacağı da hız olmayacak. İyi bir karar olmuş. Toplamda kaç kişi var ve hani ne gibi görevlerde çalışıyorlar? Biraz sen frontend 2 falan dedin ama şöyle bir genel bir çerçevede soracak olursam.
Frontend 2. Benim dışımda 3 backend var. Backend odaklı çalışan. Bir tane marketing Product Marketing Manager'ımız var. De Serhat var. Şu an 8 kişiyiz.
Bayağı bir böyle kompakt bir ekipsiniz. Şu an ürünü kullanabiliyor muyuz?
Ürün şu an private beta'da. Ürün aslında hazır. Açsak açabiliriz. Ama biz şey yapmak istemiyoruz. Bir kere gidip ya biz şunları da ekledik bir daha bakın demek yerine tek seferde içimizin rahat edeceği feature set ile ekmek istiyoruz. Şu an kullanılıyor ama büyük ekiplerin daha rahat kullanabilmesi için iyileştirmeler yapıyoruz. Çünkü bu ekip bu ürünü şey almayacak yani bir developer kendi kendine girip almayacak. Bir ekip lideri, CTO, security leader almak isteyecek ve onların da kompleks ortamları olacak. Onlara uygun birkaç geliştirme daha yapıyoruz. Onlar bitince yani şu an private beta sürecindeyiz. Nisan sonunda public beta'ya çıkacağız. Public beta'da herkes kendi girip kullanabilecek. Hedefimiz Nisan sonu.
Yani bu tabii bizim podcast'in konusuna girmiyor ama böyle bir ücretsiz bir ürün olmayacak anladığım kadarıyla.
Ücretsiz versiyonu çıkaracağız. Basit haklarıyla beraber. Onu bir developer'ın kendi kendine girip hobbyist bir kişinin kullanabileceği şekilde yapmak istiyoruz. Bize çok bir maliyet yok çünkü. Ama tabii ki daha limitli olacak. Yani biz 10 dakikada bir çekiyoruz. O belki 6 saatte bir çekecek datayı. Biz bir de değişikliklerin historisini de tutuyoruz. Standart planda 7 gün tutuyor. Bunu da işte bir gün tutabilir. Onlara tam karar vermedik tabii. Ama böyle yani kullanmak isteyen kullanabilsin istiyoruz.
Adı üstünde hobi zaten yani hani sonuçta evet. Profesyonel bir yerde kullanmayacak en azından görmek istiyor. Süper abi. Şimdi şeyi merak ediyorum. Sen ve Serhat galiba başladınız kodlamaya.
Evet.
Ne kadar süre sonra ilk yazılımcı geldi?
Biz ya aslında MVP gibi yapıp birkaç arkadaşımıza gösterdik sizce bu nasıl olur diye. MVP aslında biz yani iki ayda yaptık MVP kısmını. Ondan sonra ilk yazılımcı yaklaşık ekstra 7-8 ay sonra geldi. Çünkü biz yani ürünü yaptık ama nasıl konumlandıracağımızı karar vermedik. Yani tamam teknoloji var, aldık datayı. SQL'e koyabiliyoruz ama so what yani nerede kullanacağız biz bunu?
Peki ikinci yazılımcı da geldi. Gelmeye de devam ediyor. Burada kararları sen mi alıyorsun? Nasıl bir çalışma şekliniz var? Yani bir feature'ı geliştirirken yazılım mimarisi olarak nasıl kararlar alıyorsunuz? Hem de böyle bir şimdi startupsınız. Hızlı mı alıyorsunuz yoksa herkes böyle senin gözünün içine mi bakıyor?
Yok ya şey daha önce de zaten Opsgen'de çalıştık startupken yaklaşık 20 kişiyken 25 kişiyken büyüdü. Sonra zaten alındı. O süreci yaşadık yani bir startuptan enterprise'a evrilmesi. O süreçte gördük ki yani ne kadar aktif olursak ne kadar hızlı bir şey ortaya koyarsak o kadar iyi yani sonuç odaklı çalışmaya çok alıştık. Tabii enterprise oldukça o takımlar arası dependency'ler vesaire dedikçe her şey yavaşlamaya başlıyor. Burada her şey hızlı yani bir şeye karar veriyoruz. Dedim ya 8 ay sürdü. O 8 ayda biz ürünün ne olması gerektiğine daha çok karar verdik. Yani insanlarla görüştük. Sizce böyle mi olmalı, böyle şöyle mi olmalı diye. Yani bu ürün işte biraz çekiçe gibi oluyor SQL. Yani tamam var ama DevOps datası mı olmalı, security mi olmalı yoksa başka bir şey mi olmalı? Bu üründe ne olsa kullanırsın. O soruların cevaplarını bulmaya çalıştık. Bir çerçeve oturttuk. Yani biz security ve compliance alanında ilerlemek istiyoruz. Master birkaç feature belirledik. Yani bunlar olmalı. hayal ettiğimiz bir vizyon vardı. Yani müşteriyi almak için işte bizim birkaç rakibimiz var. Onlar sadece cloud odaklı çalışıyor. Biz SaaS odaklı da çalışmak istedik. Yani sene sonu 60 entegrasyon olsun dedik. Yaptığımız bir altyapı vardı zaten. Onun üstüne geliştirmeler de yaptık. Ama dediğim gibi yani ortak bir vizyonumuz var. Yapılması gereken işler belli. Oradan herkes kendi işini seçerek çalışıyor. Yani kimse şey yapmıyor. Ama zor kararları hep beraber alıyoruz.
Günün sonunda zaten beraber bu kararların içerisinden çıkıyoruz diyorsun. İlk zamanlar kadar kod yazıyor musun yoksa daha böyle gene yönetim tarafında var mısın?
Yok, yazıyorum yani %80'i kod yazmakla geçiyor.
Hala devam ediyorsun.
UI'de yazıyorum, backend'de. İşte analitik ürünlerine bakıyorum. İnsanlar ne yaptı yani funnel analizi yapmak istiyoruz. Yani şuraya girdi buradan çıktı. Entegrasyon ekledi ama query atmadan çıktı. Bunları üzerine biraz yoğunlaştım son zamanda. Biz şeye inanıyoruz yani bir şey hızlıca yapalım sonra düzeltmek kolay oluyor yani. Modüler kod yazmanın çok faydasını görüyoruz. Yazdığımız hiçbir koda nasıl diyeyim bağlılık duymuyoruz. Bir şey yazarken modüler yazarsak her şeyi atabilecek şekilde modüler yazmaya çalışıyoruz. Gerektiğinde de atıp bir daha yazıyoruz. Burası olmadı diye. Çünkü product tam belli olmadığı için yani nasıl nereye evriliyor. Ya işte rule evaluation yaptık ama şunu unutmuşuz bunu yaptık. Şu 100 kez de vardı gibi şeyler ortaya hep çıkıyor startup olmanın gerekliliklerinden. Onlara adapte olup hızlıca değiştiriyoruz. O yüzden devamlı kod yazarak geçiyor.
Proje mikroservis değil galiba değil mi?
Yok, monolitik tek bir servis.
Tek bir servis frontend de içinde yani hani.
Yok, frontend ile backend ayrı sadece.
Frontend ile backend ayrı. API ile söylüyor frontend'i. O da oradan hayatına devam ediyor. Yani çok saçma bir soru olacak bence ama mobil olmayacak.
Yok.
Bildiğin yok dedi sadece.
Yok. Mobil çok uzun süre olmaz.
Mobile uygun bir ürün gibi de durmuyor zaten çok fazla. Peki nasıl bir mimari var Mustafa? Yani hani modüler dedin de bunu böyle teknik olarak isimlendirmek gerekirse. Yani burada çok enteresan yaptığınız bir şey var mı açıkçası?
Enteresan yaptığınız bir şey yok ama modüler yazıyoruz derken şunu kastediyorum. Yani tamam monolitik şu an ama haberleşmeleri birbiriyle asenkron çalışıyor modüllerin. Gerekirse şunu mikroservisle ayırırız diye baştan belirledik yani atıyorum bu üründe entegrasyondan data toplayan kısım, query atan kısım, web kısmı, başka data store eden kısım bunları kolayca ayırabileceğimizi bildiğimiz için kodunda buna göre yazıyoruz. Gerekirse bir günde oturup ayırabileceğimiz şekilde mikroservisi ama mikroservis yapınca da işte ondan orkestrasyonu bir dert yani data aktarması bir dert. Şu an zaten biz şey beklemiyoruz yani bir sosyal medya uygulaması değiliz. Bir anda 100 bin kullanıcı gelmeyecek yani. Bunları bilerek yani constraintlerimiz şu diyerek yapıyoruz. O konuda biraz vizyoner olmaya çalışıyoruz. Yani biz bunu yaptık ama 3 ay sonra ayağımıza dolanacak bir şey mi? Bunu biliyoruz. Bu ayağımıza dolanacak ama yine de yapıyoruz. Çünkü bir şey yapıp görmek şöyle yani tahmin etmekten daha çok daha değerli oluyor bizim için.
Dediğin şey çok güzel. Bizim ayağımıza dolanmamasını istemiyoruz gibi bir şey söyledin. Ama startuplarda böyle çok hızlı başlarsın. Çünkü pazara girmen lazımdır. Gerçek ürünü göstermek istersin. Bunu yaparken de doğal olarak, bu çok doğal, kod kalitesi, testler, efendime söyleyeyim performans, bunlar hep görmezden gelinir. Bir gün bakılır denir ama o gün hiçbir gelmez. Çünkü gelirsin işte yatırım alırsın başka bir yere evrilir odur budur. Siz bu süreçte hani bunlara dikkat ediyor musunuz? Neler yapıyorsunuz?
Ettiğimiz yerler var. Yani şey core experience'ımız mesela query atmak. Onu çok ediyoruz. Onun testleri yoğun. Atıyorum AWS yaptığımız bir entegrasyon testi yok. Yani data gelir yani aynı şekilde. Onun zaten bozulmasını beklemiyoruz. Zaten develop ederken denenmiş oluyor. Onu testini yazarak vakit harcamıyoruz. Zaten bozulursa alert alırız biz yani. Herkes on-call tecrübesi var. On-call'uz yani. Neyin bozulabileceğini tahmin ederek yapmaya çalışıyoruz bunu ama atıyorum query atan kısım, datayı kaydeden kısım bunların yoğun testleri var. Biz müşteriye sen bozuksun yani bir şey yanlış diyoruz ama gerçekten kendimizden emin olmak istiyoruz. O kısma hızı değişmediği için yani onu yaptık eminiz ama bir şey eklenirse neyin patladığını görmek istiyoruz ama atıyorum UI'da yeni bir şey ekledik. Onun CRUD API var ona test yazmıyoruz tabii ki de yani. Bir field daha ekledim onun testi bozuldu değil yani. Zaten develop ederken ben bunu eklemiştim UI'da da şunu ekler misin diye arada iletişim oluyor ve ekleniyor yani bunları test yazıp şu aşamada vakit kaybetmiyoruz açıkçası. Uçtan uca bir testimiz var ürünü açıyor kuruyor login alıyor data ekliyor query edebiliyor bunu yapıyorsa bizim için yeterlidir yani çoğu şey çalışıyordur zaten.
Güzel yani o uçtan uca end to end bir testiniz varsa otomatize eden Zaten bir yerde bir anormali olduğunda o bulacaktır. Şu aşamada en azından yeterli ve bayağı mantıklı yapmışsınız.
Evet, yeterli.
PR review'ınız var mı peki? Birbirinizin koduna bakıyor musunuz?
PR'a bakıyoruz. Ya ilk başta bendeydi tabii. Yeni arkadaşlar alışana kadar. Ama biz herkesin yani birbir kodunu review etmesini istiyoruz. Böyle architectural bir şey olursa daha kalabalık ekip halinde review ediyoruz. Ona önem veriyoruz. Bizim yani OpsGen'de de daha önceden alıştığımız bir düzen vardı yani. Yani Jira kullanıyoruz. O Jira'da issue'ların işte to-do'dan sonra in analiz diye bir phase koyuyoruz. Yani bir issue'un analizini yapmadan implementation'a geçilmesini istemiyoruz.
Nedir o in analizde? Ne yapılıyor?
In analizde yani issue sana ne diyor? Yani biz ne isteniyor? Onu bir reviewer seçip onunla konuşmanı bekliyoruz. Ya issue diyor ki implement this ama ben bunu yaparken ne yapacağım? Nelere etkiler? Bunların bir ön analizini yapmasını istiyoruz. Tabii ki de waterfall gibi her şeyi design document yaz, şunu yap, bunu yap değil de ben bu işi yapacağım.
Ha bu kodu yazmadan önce pardon değil mi?
Evet. Bu aşamaya yani kısa da olsa önem verilmesini istiyoruz. Bu yani issue'yu açan ile yapacak olanın aynı sayfada olduğundan emin olmak istiyoruz. Ama bu dediğim şey yani yarım gün bile sürmüyor yani. Zaten issue'ları ona göre açmaya çalışıyoruz. Bunu yaptıktan sonra implementation'a geçiyor. Ama tabii ki her şeyi süper analiz edemiyoruz ama yani geri gelmeden önüne geçmek istiyoruz böyle. Bir şey yaptım ama geri döndüm. Uzadı yani. Ya çünkü yeteri kadar düşünmemişim. Şeyi olsun istemiyoruz. Yani yapan geliştiricinin de buna önem vermesini istiyoruz analizde.
Geliştirici burada hani önüne bir iş geliyor. Serhat mı açıyor bu işi? Yani nasıl oluyor? O orayı çok hızlıca bir söyler misin? Çünkü çok şey olmadı. Ben anlamadım en azından.
Ana yapmak istediğimiz public beta'ya kadar olan şeyleri zaten belirledik. Onların altında ne yapmamız gerekiyorsa issue'ları var. Yani kendimiz ortak açtık zaten. Daha high level işleri oluyor tabii ki de. Şunu implement et gibi. Onları gerektiği kadar kırıyoruz altına. Onların içinde de yani title'dan anlaşılacak kadar işi yazmaya çalışıyoruz biz aslında. Hedefimiz o. Onları ya Serhat da açıyor, ben de açıyorum. Diğer arkadaşlarımız da açıyor. Ama zaten açmış olduğumuz yani public beta'ya kadar gitmemiz için gerekli şeylerin işleri var. Onları bölüşüp yapıyoruz. Arada tabii bug'lar çıkıyor doğal haliyle. O bug'lara herkes açıyor. Genelde yani UI bug'ı açıyoruz. Şunu yapmayı unutmuşuz. Backend'e bağlamayı unutmuşuz vesaire gibi. Yani onun bir sınırı yok. Herkesin söz hakkı var. Biz herkesin yani ürünü anlamasını istiyoruz. Yani ben işime geldim, yaptım, gittim. Startup'ta yani o çok istediğimiz bir şey değil.
Bir sahiplenme olması gerekiyor. Evet. Yani ürünü anlaması, benimsemesi. Aslında ben şeyi sormak istedim. Yani siz high level'da bir şey belirlediniz de buraya yeni gelen arkadaşlar oturup onu anlayıp sorular soruyorlardı muhtemelen. Bir tabii PM yok galiba.
PM yok yani PM'i ben yapıyorum yaklaşık. Yani o görev olarak.
Herkes de birazcık PM gibi de davranıyor aslında evet. o tarafta çünkü. Peki kodu yazdıktan sonra review ederken teknik olarak beraber bakıyoruz dedin ya hani bir araya toplanıp ya yapan kişi anlatıyor mu? Hani öyle mi? Beraberden kastım o muydu?
Asenkron review yapmayı sevmiyoruz yani. Ben işte pull request'ım linkini attım sana. Sen ona bakarsın. Buraya da deploy ettim. İşte gibi yapmasını istemiyoruz. Zaten IntelliJ kullanıyoruz. Orada master'la işte hangi branch'a merge alacaksa onunla olan diff'ini gösteriyor. Hangi dosyalar değişmiş. Satır satır hepsinden geçiyoruz. Bunu niye yaptın? Şunu niye yaptın? Yapan hikaye gibi anlatıyor. Bunu yaptım çünkü şöyle diye anlatıyor. Orada bir conversation olarak oluyor. Orada zaten her şeyi yakalıyoruz genelde. Gerekli yani review'dan dönmesi gerekiyorsa. Ama genelde bu süreç şey gidiyor yani. Düz straight forward geçiyor.
Şimdi normal sizin bir ofisiniz var şu an zaten görüyorum sen ofisten bağlanıyorsun ama bir pandemi döneminde zaten şirketi kur işi başladınız. Bunu nasıl uzaktan idare edebildiniz? Yani bu yöntem uzaktan çalıştı mı?
Uzaktan şöyle çalışıyoruz. Ekran paylaşıyoruz yaparken yine. Yani async review 2 saat sürecekse sync review 15 dakika sürüyor çünkü. Ekran paylaşarak herkes yani burada yaptığını anlatarak devam ediyor. İletişimde kalmaya önem gösteriyoruz bu şekilde.
Yani hani böyle şimdi uzaktan genelde async çalışıyor ya insanlar. Aynı zaman diliminde bile olsalar. O yüzden dedim hani bir araya gelmek, bir araya toplamak. İşte onun interneti yavaş gördün mü, duydun mu, geldi mi, gitti mi. O şeyi sıcaklığı sağlayabildiyseniz hiçbir problem yok yani. Bir ofisiniz var da uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor musunuz? Yani ne bileyim biri size atıyorum İstanbul'dan çalışabilir mi?
Şu aşamada uzaktan çalışmaya yani komple uzaktan çalışmaya çok sıcak bakmıyoruz. Çünkü biz ofiste olmanın çok faydasını gördük yani ufak aşamadayken. Konular çok daha hızlı çözülüyor. Biz mümkün olduğu kadar yani aramıza katılan arkadaşlar da ofise gelmek isteyen arkadaşlar oldu genelde. Bir iki senedir evden çalışmanın verdiği bir bıkkınlık da var çoğumuzda. Uzaktan çalışmaya karşı değilim tabii ki de, daha rahat, ama uzaktan çalışma bazen şeye dönüşüyor. Yani bana rahat olduğu için uzaktan çalışıyorum değil, gerçekten işini yapabiliyorsan uzaktan çalışmanın verimli olması gerekiyor. İşi yaparken uzaktan çalışıyoruz tabii, yani devamında Zoom yapmak vesaire hiç sevdiğim şeyler değil, ama en azından review kısmında beraber, yani bir toplantıya girerek ben bunu yapacağım, işte analizi bu, yani önden dokümanını yazmasını istiyoruz. Çok kısa da olsa ben şunu yapacağım, bu benim hedefim şu, ben bunu anladım diye bir yazı olsun. Onun üstünden gidiyoruz. Yani daha kompleks şeylerde tabii, her iş şeyde değil de. Ondan sonra ama ara ara, yani gerek ofiste gerek online olarak beraber review yapıyoruz diyebilirim.
Anladım, süper. Siz de zaten kendi ürününüzü aslında siz de kullanıyorsunuz değil mi?
Evet.
Siz de bir bulut alan bir ürün olduğu için. Bir hacklenme konusu ne olabilir? Yani hani neden insan, yani kazara anladım ama hani bu kötü niyetli de mi olabilir? Bir şeyin dışarıya açılması gibi. Bunlar gerçekten çok fazla oluyor mu gerçek dünyada?
Ya oluyor. Yani bizim işte şirketlerin ya da sağ şirketlerinin aldığı genelde sertifikalar oluyor. Soktuğu gibi. Onlar benim İşte müşteri datasını korumak, available olmak, devamlı vesaire için prosedürlerim var diye sayfalarca doküman hazırlıyor ve bunları test ediyorlar devamlı. İşte şey bile çok basit, yani bir pull request'e bir kişi bakmadan başka merge edememesi lazım. Bunun ayarı açık ama gerçekten bunu sen 6 ay boyunca sağladın mı? Çünkü adminler var, değiştirebiliyor bunu. Biz bunlara da yakalamak istiyoruz, yani sadece yapmış olmak için değil. Yani bu dediğim sertifikaları işte 3 aydan ya da 6 aydan 6 aya tekrar değerlendiriyor. Sen bunları yaptın mı? Bizim eski işimizde de oluyordu. İşte bir denetleme firmasından geliyorlardı. Bize evidence bulmaya çalışıyorlardı teker teker. Bunları violation olduğuna dair. Bak şurada bir pull request merge'lenmiş kimse onaylamadan. Ama şu an açık pull request'in şeyleri. Bunları bulmaya çalışıyorlar ama bu insanın bulması için zaten gereksiz bir efor yani. Bunları otomatik yapabiliyorken niye yapmayalım? Hem bu auditlerin çok maliyeti oluyor. On binlerce dolar harcıyor. Çünkü atıyorum 3-4 kişi 2 hafta boyunca çalışıyor bunları toplamak için. Ve bunu 3 ayda bir yapınca gerçekten yük oluyor. Biz bunları otomatikleştirelim. Ve gerçekten, yani security laf olsun diye değil, compliance sertifikayı almak için değil, gerçekten kendinden emin olsun diye. Pull request'i biri kazara da merge'leyebilir. Kötü niyetli bir şekilde de merge'lenebilir. Bir botun credential'ı sızmış, o da merge'leniyor olabilir. Bunların yani sebebi ne olursa olsun, gerçekten yani ben atıyorum, yani loglara 20 tane tool'un farklı loguna bakmak yerine 6 ay boyunca böyle miydi, biz bunları toplayalım ve sana işte rapor verelim istiyoruz. Amacımız bu.
Nasıl insanlar arıyorsunuz?
Ya bizim iş görüşmemiz şöyle, aradığımız profil kendini geliştiren, meraklı insan arıyoruz ama tabii bu CV'ye çok bakarak hemen anlaşılacak şeyler olmuyor her zaman. Bir yarım saat bir görüşme yapıyoruz herkesle. Orada yani bir takım anlaşılıyor zaten, yani bu adayla devam edilebilir, yani hiç devam etmememiz gerektiğini anlayabiliyoruz. Çünkü startup dünyası biraz dinamik, yani her şey değişiyor. Bu kriter değişikliğe adapte olması, yani demiştim ben kodu modüler yazıyoruz. Bir şey yaptım ama ben senin bütün kodunu sildim çünkü yanlış yapmışız dediğimde morali bozulmaması gerekiyor birinin, ya da yani bu bile büyük bir filtre oluyor bize. Bu değişiklikler sık olması da şeyi bozabiliyor ya, yani morali, yani şimdi onu dedin, şimdi bunu dedin, ne istediğin belli değil, ne biçim product manager'sın sen diyebilecek insanlarla da çok çalışamıyoruz. Ama çok olmuyor zaten, yani böyle genelde developer insan zaten istekli oluyor, kendini geliştirmek istiyor. Startup'a girmeye niyetlenen insanlar da zaten öyle oluyor. Bunları bilerek geliyor %80 diyebilirim. Mülakat sürecimizde işte tanışmadan sonra bir live coding yapıyoruz ama bizim live coding'imiz öyle şey yapmayı ben, yani önceki işlemde de hiç sevmezdim, yani puzzle sorusu çözmeyi. Tamam, belki yani günde 200-300 başvuru alsak puzzle olabilirdi, yani o ayrı bir şey, ama biz Google açık, internet açık, her şey açık. Task veriyoruz. 3 saatte de yaklaşık yapmasını istiyoruz ama böyle gergin bir ortam olmuyor. Yani live coding deyince insanlar biraz şey yapıyor, ben bakınca yazamıyorum vesaire, zor soru sordunuz diyor, ama biz aslında çok basit bir şey soruyoruz. Yani sorumuzda bir tane API'm var, 2 tane endpoint'i var. Bunu yapar mısın? Bu oluyor. Bunu soruyu biraz şey sorduktan sonra değiştirmeye başlıyoruz. Böyle olsa ne olurdu? Şunu da yapabilir misin? İşte bunu in memory yaptın ama database yazsan ne yapardın? Database bildiğin database değil de şu database'i okuyup öğrenebiliyor musun? Hiç duydum bunu. Yani adayın biraz bilip bilmediğine göre neyi bilip bilmediğine göre şekilleniyor. Bu süreçte işte adayın tutumu, bize sorduğu sorular, Google'da neyi nasıl aradığı, yani bu bile bir filtre oluyor.
Peki burada Kotlin bilmesi önemli mi kişinin? Hep bu merak edilir çünkü, yani herhangi bir dil olsa olur diyorsun.
Ya herhangi bir dil olsa olur ama hiç Java yazmamış kişilerle, yani ekip küçükken şey yapmıyoruz çünkü onu öğrenip biraz devam etmesi için süre gerekiyor tabii ki de. Yani bir dili bilen tabii ki de başka dili kolaylıkla öğrenebiliyor ama biz bir anda hızlıca produktif olmasını istiyoruz birinin. Şu aşamada genelde Java bilen en azından alıyoruz. Çünkü Kotlin'e adaptasyonu hızlı oluyor.
Peki burada Senior Junior var mı? Şimdi sizin hakkınızda sayfanız açık. Hiç title'larda Junior Senior yazmıyor. Startup olduğu için daha Senior beni mi arıyorsunuz? Yoksa hani yok bir kişi iki kişiye eğitebiliriz gibi de bakıyor musunuz?
Bir yeni bir pozisyon açtık entegrasyon ekibimiz için. Entegrasyon ekibinin şeyinde daha yani Senior olmasını beklemiyoruz. Orada istekli, kendini cloud konusunda geliştirmek isteyen, merak eden kişilerle de görüşüyoruz şu an. Backend ekibimizde daha senior arkadaşlar var şu an. Ama yani senior dediğimde işte tabii ki de yaşa bağlı olmuyor hiçbir zaman. Biz yani bugüne kadar ne görmüş, nasıl yaklaşıyor problemlere, onları anlamaya çalışıyoruz aslında mülakatta. Ona göre bir tık seniority arıyoruz diyebilirim yani.
Nerelerden başvurabilirler?
LinkedIn'de birkaç ilanımız var. Mail atarak da başvurabilirler. jobs@resmo.com'a.
Resmo IO'ydu. Resmo.com oldu. Ama IO yazınca da com'a gidiyor. Ve ben hala elimde IO yazıyorum. Ya da benim şey, historiğimde öyle kalmış. Nedir bunun hikayesi? Niye böyle değişti?
Ya biz isim aradık çok. Sonra Serhat'la konuşurken resource monitoring, Resmo bakalım boş mu? Ha IO boşmuş zaten. Herkes IO alıyor deyip IO'yu aldık. Öyle gidiyorduk. Sonra Resmo.com'un sahibi bir Fransız bir yazılımcı var. Yaklaşık 96 yılından beri bu domaini tutuyormuş zaten. Şu anda emekli olmuş, müzisyenlik yapıyor, yani bir grubu var. O bize dedi yani almak ister misiniz, ben artık şey yapmıyorum. Adı Resmo olan insanlara ulaşıyorum. Dedik alalım da bizim yani şey, şu an fikir aşamasındayız, sadece şey için aldık. Yani homepage yaptık, bıraktık insanlara göstermek için ilgi çekecek mi diye. Biz sana yani çok para veremeyiz, ne kadar istiyorsun dedik. İşte 100 dolar falan veririz anca dedik. O da önce tamam dedi, sonra biraz az buldu. Siz para kazanırsanız gelin tekrar dedi. Biz de iş biraz daha ciddileşince bir 6-7 ay sonra biz almak istiyoruz, 500 dolara olur mu dedik. Bir daha düşündü, birkaç yere daha sordu. Ama oradan da çıkmayınca iyi tamam olur dedi. Biz de aldık 500 dolara.
Yani çok güzel kapatmışsınız. 96 yılından beri tutulan bir şeyin maliyetini çıkarmış mıdır 500 dolar bilmiyorum. Yani yıllık ne kadar veriyordur ama.
Pek işte bize bir iyilik yaptı öyle. İyi oldu. Arada konuşuyoruz hala.
Ha süpermiş. Hayalimi yaşıyor adam ya. Çok güzel yani, adamdır galiba diye düşünüyorum. Yazılımdan sonra müzikten emekli hayatını yaşıyor. Bir de bir fun fact verelim. Burada hakkınızda sayfasında dördünüzde Resmo tişört var. Diğerlerinde yok.
Ya o Resmo tişört aslında iki tane tişört var orada. Değişerek giymiştik. Bir de logoyu değiştirince şimdi yeni tişört arayışımız var. Yani ne yazık ki yani Türkiye'de çok böyle tişört yaptırdığımız zaman tişörtlerin üstündeki bütün yazılar eriyor 3 yıkamadan sonra. Onun için bir şey arıyoruz. Birkaç yerle görüşüyoruz. O olunca herkesi çekeceğiz tekrar.
Süpersin abi. Mustafa çok teşekkür ederim. Benim sorularım, merak ettiklerim bu kadar. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Benim yok. Yani ilanlarımız açık hala. Arayışımız devam ediyor. Başvurularınızı bekleriz. Yani ilgilenirseniz Twitter'dan Serhat'a ya da bana istediğinizi sorabilirsiniz. Yani biz...
Serhat da zaten hani teknoloji evangelistliği hakkında bir bölüm çekmiştik. Notlara da koyarız. Hani Serhat diyorlar bu kim ya diye merak edenler olursa oralardan bakabilir. Ayrıca Mustafa'ya da tanışmıyordum. Çok hızlı ulaştım. Gerçekten çok açıklar yani bu konularda. Community'ye de şu an çok startuplar tabii işleri güçleri çok fazla var. İlerleyen günlerde yardımcı olacaklardır zaten. Ben çok teşekkür ederim paylaşımlarınız için. Mustafa Akın'ı dinledik. Bize Resmo'yu anlattı. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Ben de teşekkür ederim.